Ayrım 20. Yüksek Topuklar, Murat A. Mungan, sayfa 237. 16. Winju Masa. Gönül'ün Harbiye'deki hukuk bürosuna gidecektik İlkin. Gönül benim avukatımdı. Arabayı AKM'ye bırakır, Taksim'den Harbiye'ye yavaş yavaş yürürüz dedim Tuğde'ye. Hava güzel. Elinde pembe pembe çubuklu pamuk şekerli Harbiye'de piyasa yapmak onun da hoşuna gidiyor. Pamuk şekerin pembesinin giysisine çok yakıştığını düşünerek hemen bitmesinden korkuyor. Elindeki çubukla oyalanıp duruyor. Gönlü ne zamandır görmüyordum. İmzalamam gereken bazı kağıtlar varmış. Biraz da laflarız diye not bırakmış. Hem de özlemiştim. Gönül bana her zaman ilginç şeyler anlatır. Asıl anlatmadıklarını merak ederim. Bu yüzden bencilce bir nedenle onun bir an önce yaşlanıp köşesine çekilmesini, biz okuyalım diye anılarını yazmasını bekliyorum. Bir keresinde mesleğiyle ilgili olarak yazdığımız bir konuşma sırasında Gönül, bir kadın avukat olarak kadın savcı ve yargıçlarla yaşadıkları sorunlardan söz etmiş, ilginç bulduğum önemli bir çelişkiye değinmişti. Herhangi bir erkek savcı ya da hakim için karşısındaki avukatın erkek olup olmaması tutumunda bir değişikliğe yol açmazken, ne yazık ki kadın hakim ve savcılar için karşılarındaki avukatın kadın olması daha en başta bir rekabet duygusu uyandırıyor, kendinden ortaya çıkan bir zıtlaşma, bir gerilim yaratıyormuş. Kadın hakimler, kadın avukatların savunmalarına daha baştan güvensiz bir tutum takınıyor, inanmaz gözlerle, daha çok açık yakalama ümidiyle dinliyorlarmış onları. Daha kötüsü, diğerlerinin sırf erkek oldukları için anlamayacaklarını düşündükleri kadınca yalanlar, kadınca numaralar, bulmak amacıyla özel iz sürmeye başlıyor, kuşku uyandırıcı olmayan durumlarda bile kadın avukatlar çeşitli zorluklar çıkarıyorlarmış. İşlerini iyi yapmanın gereğini yerine getiriyormuş gibi hem cins olmanın avantajını kullanarak kadının bu çeşit kirli ve karanlık yanlarını mahkemenin erkek üyelerine tercüme ederek göze girmeye çalışıyorlarmış. Kadınlık bilgisi alanında nöbetçi olmanın bir çeşidi tabii bu. İhanet duygusu güçlü bir çeşidi. Gönül ne yazık ki bu yüzden çoğu kez kadın avukatların erkek hakimler ve savcılar karşısında kendilerini daha rahatsız ettiğinden söz etmişti. Şaşkınlıkla dinliyordum anlattıklarını. Hemcins olmanın gizli bilgilerle donanımlı kadınların karşı karşıya kaldıklarında kül yutmaz tavırlar takınmalarına hayatın diğer alanlarında da rastlamak pekala mümkün de elbet. Ama adalet dağıtılması gereken mahkeme salonlarına bu çeşit rekabet komedyaları taşımak hazin ve gülünç kaçıyordu. Üstelik bunun toplumsal hayatta daha çok yer alması gerektiğine inandığımız kadınlar elle olması yarayı derinleştiriyordu. Ayrıca olağan koşullarda mahkeme salonunda hiçbir erkek avukatın saçı, başı, giysisi, medeni durumu sorun yaratmazken bir kadın avukat için bütün bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler haline gelirmiş. Gönül'ün anlattıkları bana bir kez daha iktidardan bunca uzak tutulmuş kadınların kendi ellerine geçirdikleri iktidar olanaklarını hemcinslerine karşı kullanmak konusunda erkeklerden daha zalim olduğunu düşündürüyordu. Bu konu üzerine düşündükçe durum benim için birdenbire mahkeme salonunun dışına taşıp hayatın değişik alanlarından hatırladığım çeşitli banka müdüresi kadınlar, gazete ve dergi yöneticisi kadınlar, çeşitli iş kadınları gibi zengin örneklerle geniş bir yelpaze yayılarak ümitsizliğimi büyütüyordu. Yaralı kimlikler sistem içinde yeni yaralar alıyordu. Kadınlar gerçekte ümitsiz yaratıklardı. Erkekler kendilerini sırf erkek oldukları için sevmemezlik etmezler ama sırf kadın olduğu için kendisini sevmeyen ne çok kadın vardır. Gönül bir aralar her karşılaşmamızda bana yeni bir kadın hakim hikayesi anlatırdı. Hepsinin öyle olmadığını bilmek gene de yürek hafifletmeye yetmiyor tabii. Kadın hakimlerin kadın avukatları nasıl dinlediklerini gözlerimin önüne getirebiliyordum. Karşısındakini inanmaz gözlerle dinleyerek ona eziyet etmenin ne demek olduğunu halalarımdan iyi bilirim. Kendinizi sürekli suçlu hissetmenize neden olan bir işkence türüdür bu. Daha küçük bir çocuk olduğum sıralar her şeyi uzun uzun anlatarak ikna etmeye çalışırdım halılarımı. Ben ne anlatırsam anlatayım, dudaklarının kıyısında kuşkulu kıvrımlarla kül yutmaz bir ifade takınır, inanmaz gözlerle dinlerlerdi söylediklerimi. Sonunda inanmış görünmeleri bile içimi yatıştırmaya yetmezdi. Sahiden inandıklarından değil de artık sıkıldıkları, konuyu kapatmak istedikleri için öyle yapıyorlarmış izlenimi verirlerdi. Onlar öyle davrandıkça en ince ayrıntıya kadar bir kere daha anlatmak isterdim. Bu yüzden açıklamalarım çoğu zaman ümitsiz çırpınışlara dönerdi. Gerçeği anlatmak, gerçeği söylemek, gerçeği bilmek daha o zamanlar bile derin derdimdi. Her konuda doğru sözcükleri seçmek, doğru ifade etmek isterdim. Kimi zaman konuşma anda aklıma gelmeyenleri gece yatağımda hayıflanırdım. Uykularım kaçardı. Çeşitli durumlar için kafamdan diyaloglar yazardım. Kullanılmaları gereken yerde ve zamanda değerlendirmek üzere kelimeler ve diyaloglar biriktiriyor, uygun durumlar için onları aklımın bir yerinde hazır kalıplar halinde tutmak istiyordum. Halalarım yalnızca bana karşı değil, dünyaya karşı böyleydiler. Hatta kendi aralarında da böyleydiler. Yalana karşı korunmanın en iyi yolu hiçbir şeye inanmamak onlara göre. Bense her şeye karşın kelimelerin beni koruyacağına, hatta yalnızlığımdan kurtaracağına inanıyordum. Bu yüzden çok kelime öğrenmek, anlamlarını bilmek ve onları doğru yerlerde etkili bir biçimde kullanmak gerektiğini düşünüyordum. Onlara karşı en etkili silahın suskunluk olduğunu keşfetmem zaman aldı. Zamanla sorularını yanıtsız, ısrarlarını karşılıksız bırakmayı, yüzümü ifadesizleştirmeyi, her söylediklerini karşı koyucu bir sessizlikle geçiştirmeyi öğrendim. İstekleri karşısında gönülsüz davrandım. Hiçbir konuda kuşkularını gidermeye çalışmadım. Müstehzi olmayı, hep bir şey saklıyormuş gibi görünmeyi, zorunlu kaldığım durumlardaysa asla içlerini tamamen rahatlatmayacak, tersine kaygılarını diri tutacak, muğlak açıklamalar yapmayı öğrendim. Onlara kelime cimrisi oldum. Ağzımdan çıkacak bir tek söz için kaygılar içinde kıvranırlardı. Parmak kemikleri çarpılarak bozuşmaya başlamış, pençeye dönüşmüş ellerini karınlarının üstüne birleştirip yalvarmaya ramak kalmış, kaygılı, kuşkulu bakışlarla çaresizlik içinde uzun uzun bakarlardı bana. Bakışlarındaki güvensizliği ve kaygıyı çözecek hiçbir sızıntıya izin vermiyordum. Kendim hakkında sürekli bir bulanıklık hali yaratmayı başarmıştım. Bu da onları delirtmeye yetmişti. Bir kez ellerinden kaçırmışlardı beni. Benimse tekrar ele geçirmeye hiç niyetim yoktu. Aydınlığa bakan penceresinden içeriye hep kirli bir ışık vuran, evimizin iç karartıcı mutfağında ölgün ampul ışığının altına karşıma dizilmiş halılarına tutuştum. Nice açık ya da örtük sinir savaşı sırasında kadın arasındaki iktidar savaşlarının ne olduğunu ve gizli inceliklerini birçok akrabama ve daha çok erken yaşta öğrenmiş oldum. Yeni yetmeliğimde çok önemsediğim bu taktiksel başarılar zamanın anlamını büsbütün yitirdi. Artık kimseye kendimi anlatmak ya da kanıtlamak gereksinim duymadığım zamanlar geldiğinde bu öğrendiklerimi kullanmayacak kadar yorgundum. Yorgunluğun çeşitleriyle erken yaşta tanışmak daha da yorar insanı. Hallarım yıllarca yargıçlığımı yaptılar. Nasıl unuturum? Ne zaman Gönlün Harbiye'deki bir tenis kortu büyüklüğündeki avukatlık bürosuna gelsem, New York'un pahalı bir semtinde şık bir hukuk bürosundaymışım gibi hissederim kendimi. Gelenleri daha kapıdan başlayarak şiddetle etkilemek ve hayran bırakmak üzerine kurulu olan buradaki hemen her şey tıpkı Amerika'da olduğu gibi çok geniş, çok büyük, çok iridir ve bunlar karşısında adaletin sizin yanınızda olduğuna inanmamanız için hiçbir neden yoktur. Dava konusu ne olursa olsun haklı olduğunuzu daha kapıda inanır. Karşılaştığınız bu görkem karşısında bir yandan ezilir, öte yandan sonsuz bir güven duyarak adım atarsınız içeri. Buraya kadar söylediklerime bakarak bir hukuk bürosu başarısından çok bir iç mimarı ve dekorasyon başarısından söz ettiğim sonucu çıkabilir. Ama haksızlık etmek istemem. İşlerinde de çok başarılıdırlar. En azından bilenler öyle söylüyor. Hatta onları sevmeyenler bu başarılarının avukatlık başarısı olmaktan çok sahip oldukları güçlü karanlık ilişkiler sayesinde olduğunu iddia ederler. Sonuçta başarı başarıdır ve bizim neye başarı dediğimize göre değişir. Çift kanatlı geniş bir kapıyla girilen odasında ta adalara kadar boydan boya deniz gören penceresinin önünde gemi güvertesi büyüklüğündeki winch masanın gerisinde her zamanki geniş aydınlık gülümseyişi ve birbirinden şık iyi dikim döpiyesleriyle oturan gönülün dava konusu ne olursa olsun mutlaka kazanacağınıza siz daha ilk andan inandırmaması için hiçbir neden yoktur. Yeter ki el sıkışın. Hani bazı insanlar hakkında çok az şey bilseniz de onların bazı güçlükleri ve sorunları halletmek konusunda neredeyse doğal bir yetenekleri olduğuna inanırsınız ya, gönül de insanda bu duyguyu uyandıranlardan biridir işte. Sanırım üzerindeki o tuttuğunu koparır kadın havasının mesleğindeki hızlı yükselişince ciddi bir ilgisi vardır. Hayatın katı gerçeklerine karşı teslimiyet düzeyinde geliştirdiği kayıtsızlık, hayatı bütün zalimliğiyle olduğu gibi kabul etmek, onda bir güce dönüşmüştü. Sanırım bu da onu pratik çözümler bulmak konusunda başarılı kılıyordu. Zalim ve kirli gerçeklerden utanmayanlar, onlarla baş etmek konusunda daha yetenekli oluyorlar. Benim davam önemli bir dava değildi. Eski ajansımda bir alacak verecek meselesi. Başka zaman olsa üzerinde bile durmazdım ama nedense o sıralar içinde bulunduğum alıngan ruh hali nedeniyle olsa gerek gurur meselesi yapıp haklarını dava açtım. Rahatlıkla kazanacağım söyleniyor. Herhangi bir avukatın halledebileceği sıradan bir dava için böyle iddialı bir büroya gelmem gerekmezdi ya. Bu çeşit durumlarda alışkanlıkların kolaylığına sığınırım hep. Tanıdığım, bildiğim, biraz da nazımı çekecek bir yer diye gönüllere geldim. Onların çok daha büyük halli güç, hatta daha karanlık davalara baktığı düşünürse belli ki onlar da hatır için kabul ettiler. Gönül bir tek boşanma davalarından hoşlanmaz. Boşanma davaları kadın erkek ilişkisini hatırlatır diye yakınır. Üstelik hatırlamak istemediğim bütün yanlarıyla bir üçüncü kişi olarak bile bulaşmaya gelmez. Eğer büyük iş adamlarının trilyonluk nafakaları söz konusu değilse uğraştığına değmez. Gönüllerin bürosunun bir özelliği tam 9 kadın avukattan oluşması. 9 gönülün uğurlu rakamıymış, ciddiyetle sahip çıktığı batıl itikatları var ve bunları herhangi bir mahcubiyet duymadan yaşamayı seviyor. Bu yüzden ne 8 ne 10 oluyor bürodaki avukatların sayısı ne de aralarına erkek alıyorlar. Salt bu özelliklerine ötürü birçok gazetenin kadın ekine konu ve haber olduklarını hatırlıyorum. Dev bir toplantı masasının çevresine kelebekler gibi öbeklenmiş 9 kadının kalabalık kadrolu filmlerin tanıtım karelerine benzeyen görüntüleri canlanıyor gözlerimin önünde. Ama asıl gönlüm basında yer alan fotoğrafları mafya babalarının karanlık davaları, işin içine polisin ve üst düzey devlet görevlilerinin karıştığı kaçakçılık, rüşvet, büyük çapta yolsuzluklar nedeniyle tutuklanan politikacı ve yüksek bürokratlar yüzündendir. Yeraltı dünyasıyla polisin ve adalet mekanizmasının kirli yüzüyle yakın ve ürkütücü ilişkiler kurduğu söylendiği için belli bir kesim ondan ve bürosuna özellikle uzak durmaya çalışır. Benim ahbaplığım ise benim de anlamadığım nedenlere dayanır. İle de bir açıklama getirmeye çalışarak hayat, insanlar ve kendim hakkında her şeyi bildiğimi düşünmenizi istemem. Hakkında söylenenleri onunla konuşmaya çalışmadım bile. Ama gerçeklik payını hep merak ettim. O da kendini savunma ihtiyacı hissetmedi. Bazı cevapları hayata yaymak gerekir. Hele doğru cevapların ancak yıllar sonra geldiği düşünürse en çok ihtiyaç duyulan şey hemen her konuda olduğu gibi gene zamandır. Ayrıca zamanda alamadığınız bazı cevapların zamanın hiçbir anlamı kalmadığını bilirsiniz. Bunun için bir zamanlar eski sevginize sormaya can attığınız, içinizi kavuran soruların sonraları nasıl anlam kaybına uğradığını şöyle bir hatırlamanız yeterlidir. Hayat birçok şeyi elinizden aldığı gibi o kavruk soruları da alır. O gece gerçekten evine mi dönmüştü ya da mesaiye kaldığı akşam niye bürosunun telefonu yanıt vermiyordu? O kadını daha önceden mi tanışıyordu? Gibi soruların yanıtlarını içinizde en ufak bir yer ve merak bırakmış mıdır hayat? Her neyse hayatla ilgili hemen her hesaplaşmayı, gönül ilişkilerindeki ayrıntıları çekmenin bir anlamı yok. Gene de nankörlük etmeyip hayata ilişkin öğrendiklerimizin çoğunu gönül yaralarımıza borçlu olduğumuzu da unutmayalım. Eskada döpeslerin hangi rengini giyerse giysin hep o rengin buzlu tonlarını yeğler gönül. Buz grisi, buz mavisi, buz yeşili, buzul bej, buzlu pembe gibi. Bu süre içinde rengini bile değiştirme gereği duymadığı saçlarını 15 yıldır hep aynı biçimde kestirir ve tanıdığım tanıyalı 1 kilo olsun aldığı görünmemiştir. Yaşamındaki bu istikrarın bir açıklaması olduğunu düşünmüşümdür hep. Oysa kendi hakkında konuşmaktan hiç hoşlanmaz. Tanışıklığımızın 15 yılı geçmiş olmasına, bu çeşit konulardaki ketumluğumla şaşmaz bir biçimde çevremizdeki kadınlarda aynı güveni uyandırmış olmama karşın bana bile bunca kapalı kalmış olması ilgimi çekmiştir. Bana yavaş yavaş açılmaya başlaması son birkaç yıllık olaydır. Ya onun ya benim evimde biz bize geçirmiş çok miktarda beyaz şarabın içildiği, kimi akşam yemeklerinin içten atmosferine borçlanmış anlardır onlarda. Bir keresinde nedir bunun sırrı diye sorduğumda hayatın hiçbir sürpriz olmaması yanıtını vermişti bana. Kendine hiç sürpriz yapmadığını, başkalarının da ona sürpriz yapmasına izin vermediğini söylemişti. Sürpriz kötüdür. Özellikle de insanın kendi kendine yaptığı sürprizler. İnsan kendini şaşırtmamalıdır. Bu tehlikelidir. İçindeki taşlar yerinden oynar. İnsan kendi hakkında yanlış da olsa bir kararı olmalıdır. Ben buyum dediği bir karar. Benim hayatımı kararlar yönetir. Sonra birdenbire havadan sudan söz eder gibi bundan 20 küsür yıl önce bir keresinde nasıl çok kötü aşık olduğunu, aylarca çektiğini anlatmaya başlamıştı. Şaşırmıştım. Çok canım yanmıştı. İntiharın eşiğine gelmiştim ve bundan hiç hoşlanmadım. Senin şu yazarın dediği gibi aylar ağır bir hastalık gibi geçmişti. Sinan'ı kastediyordu. Ondan hep öyle söz ederdi. Senin şu yazar. Bence Sinan'a özel bir saygı duyuyor, ondan ve yazdıklarından etkileniyor ama bir biçimde ondan çekiniyor, senin şu yazar diyerek kendinden uzak tutuyordu. Ne kadar işlenirse işlensin, yıllar sesini kurutmuştu. Aşktan söz ederken bile baktığı bir davadan söz eder gibiydi, gene de sesine hafif bir taraz gelmişti. Hayatın kıyısında yaşıyordum, her an çekip gidebilecekmiş gibi bir halim vardı. Sana da olmuştur, bilirsin. Kendimi çok değersiz hissediyordum. Kendime acımaya katlanamıyordum. Zor günlerdi. Çok zor günler. Durulayıp o zor günleri yeniden yaşıyormuş gibi derin bir soluk aldım. Sonra bir gün hepsi bitti. İçimin kuruduğunu, kanımın koyulaştığını, kalbimin kapılarının kilitlendiğini hissettim. Bak, bunlar herkese anlatacak şeyler değil Nermin. Yaptığım çocukça bir şeydi, biliyorum. Bazen hatırladığımda o kadının ben olduğuna bile inanasım gelmiyor ama yeni bir hayata ancak böyle dramatik bir yeminle başlayabilirdim. Bir gece güzel bir sofra kurdum kendime, şarap açtım. Karşıki sandalyeye büyüyecek bir ayna oturttum. Bütün gece kendime bakarak kadeh kaldırdım. Gözlerim içine baka baka bütün gece kendimle konuştum, yeminler ettim. Hayatımın geri kalanında sonuna kadar tutacağım yeminler. O gece deliliğimden kurtuldum. Bak, o gün bugündür, aşk nedir bilmem. Bir daha kimseyi sevmedim. Hoşlanırım, beğenirim, flört ederim, yatarım, kalkarım. Ama hepsi o kadar. Bu bir karardı, sonra bu karar benim hayatım oldu. Şimdi başkalarının aşk acısına mı imrenirim, ne küçümserim. Oralı bile olmam aslında. İnanır mısın, bir aşk şarkısı çaldığını düşündüm, hiç kimse yoktur. Ve bu bana bir boşluk duygusu bile vermez. Yalnızca neye karşı olduğunu bilmediğim ince bir zafer duygusu yaşarım. Bu benim kişisel zaferimdir. Uğruna neler kaybettiğin hesabını yaparak hiçbir zaferin tadını çıkaramazsın. Bu yüzden nelerden vazgeçmiş olduğumu düşünmem bile, kazandıklarıma bakarım. Anlattıkları karşısında ilgimi göstermekle birlikte sessizliğimi koruyordum. Gene 20 yıl önce biliyorsun solcuydum. Benim de o zaman bütün gençler gibi öfkelerim, ideallerim, hayallerim vardı. Sonra arkadaşlarım öldüler, tutuklandılar, işkence gördüler. Çoğunun hayatı mahvoldu. Ben daha yolun başındaydım. Bu yüzden hızlı geri dönme şansım vardı. Onu kullandım. Bilirsin, o zamanlar evler basılıp kitaplar toplanır, insanlar götürülürdü. Herkes kitap yakıyordu. Ben kitaplarımı yakarken birçok kişiden farklı olarak yalnızca yakalanma korkusuyla yakmadım. O kitapların bana öğrettiklerini de yaktım. Bir günde vazgeçtim solcu olmaktan. Oysa insanın en zor vazgeçebileceği başka şeylerden biri sayılır inançları. Benim için öyle olmadı. Bağlılık yaratan her şeyden caydığım gibi inançlarımdan da caydım. O zamanki sevgilim beni terk edip giderken bana bağlanma korkusunu bırakmış olmalı. Onun gibilerin dünyasında ancak onun gibi olursam ayakta kalabilecektim. Hiçbir inancın yükünü taşımak istemedim artık. Hayat karşısında zafer kazanmanın yollarını öğrendim. 10 yıllık köpeğim bir gün ansızın öldüğünde birden içim o kadar yandı ki o an verdiğim ilk karar öldüğüne üzülmemek oldu. Bu yaşadıklarımın en zoruydu belki de. Artık genç değildim ve beklenmeyen bu durum kurduğum dengeleri tehdit ediyordu. Biliyordum, bir üzülmeye başlarsam hayatımdaki her şey için birden üzülecektim ve bir daha geri dönmeyecektim. O gün biraz ağladım, ondan geriye kalan ıvır zıvırları hemen kaldırdım ortadan. Ertesi gün hızla evi değiştirdim ve bir daha köpek almadım. Bir daha hiç köpeğim olmadı. Onu o kadar hızla unuttum ki sanki hiç olmamıştı. Her şey yolunda giderken hayat hep sana çelme takıp yere düşürür. Yapılacak şey hemen düştüğün yerden kalkıp üstünü başını silkeleyip yoluna devam etmektir. Yoksa hayatı kaçırırsın. Şimdi bütün bunlar artık bana acı vermediği için anlatabiliyorum sana. Acılarım tazeyken kimseyle konuşmazdım. İnsanların acıları onları çok konuştukları için uzun sürüyor. Unutmak mutluluktur Nermin. Ben hep buna inandım. İnanır mısın? Fotoğraf albümüm bile yoktur. Fotoğraf çektirmekten de hoşlanmam. Ben ayna karşısında içip içip kendimle konuştum o gecenin sabahında. Sihirli bir değnek değmiş gibi ansızın bambaşka biri olmuştum. Olmak istediğim insan olmuştum. Birdenbire içimde o güne kadar tanımadığım bir güç keşfettim. Olağanüstü bir güç. Bana her şeyi yeniden başlama ve başarma arzusu veren bir güç. Hayatımın ondan sonrasında bir tek korkum oldu diyebilirim. Bir gün bu gücü kaybedebileceğim korkusu. Şimdi bile şu anlattıklarım fazla romantik geliyor bana. Bir yandan anlatıyorum, bir yandan da bu ben değilim ki diyor içimin bir tarafı. Hayatta dümdüz, her şey çok daha dümdüz. Niye böyle acıklı bir şeymiş gibi anlatıyorsun? Tek bir kelime bile etmeden, neredeyse soluk almadan dinlemiştim onun geceye koyu bir kıvamla yayılarak uzun bir tirat gibi akıp giden konuşmasını. Sustuğu yerlerde hiç ses çıkarmayıp yeniden konuşmasını beklemiştim. Onu kendi hakkında hiç böyle uzun uzadıya ve kesintisiz konuşurken görmemiştim. Gece ilerliyor, gönül anlatmayı sürdürüyordu. Gönül'ün o geceki iştenliği yalnızca güvenilir bir dostun yanında olmanın getirdiği daha rahat yaşanan bir sarhoşluğun sonucu değildi. Kararlılıkla anlatıyordu kendini ve bana kilitlerini gösteriyordu. Haksız sayılmazdı. Kendi ölçüleriyle bakılacak olursa konuşmasına fazla duygusal bile denilebilirdi. O gece gönül kendini kaptırmış, kendi anlattıklarından kendi büyülenmiş gibi konuşurken onun aslında ne kadar az tanımış olduğumu fark ettim. O güne kadar bilmediğim yanlarını görmüş olmanın getirdiği ruh haliyle fazladan bir şefkat duymuştum ona. Bazı insanların hüznünü görür ama onların kendi hüznlerinin ne kadar farkında olduklarını anlamazsınız. Ben de hep gönlünün dışarıdan görünen hüznün ne kadar farkında olduğunu merak ederdim. O gece bunun yanıtını da almıştım. Daha çok Amerikan filmlerine rastlanan kariyer düşkünü, hırs küpü kadınların gerçek hayattaki bir temsilcisiymiş gibi görülen, birçok insan tarafından sevilmeyen, birçoklarında kızgınlık, öfke uyandıran gönülün beni bu kadar yakınına kabul etmiş olması hoşuma gitmiş, anlattıkları içime dokunmuştu. Benim kendisi ve hayat seçimleri için neler düşündüğümü az buçuk tahmin edebiliyordu elbet. Aynı kumaştan insanlar olmadığımızı da biliyordu. Aynı kumaştan olmayan insanların ahbaplığında kendi tuhaf bir sağlamlık vardır. Benzerliğin tuzaklarına düşmezler. Birbirlerini tamamlayan yanları hayata ait farklı bir nesnellik duygusu sağlar onlara. Gönül konuştukça aslında çevremizin ne çok saklı roman kahramanla dolu olduğunu, tanıdığımız yüzlerin hikayelerini hiç bilmediğimizi düşünüyordum. Çok gevezelik eden bir toplumduk belki ama aslında hiç konuşmuyorduk. Sahiden konuşmuyorduk. Kelimelere inançsızlık, belki de bu yüzden dilimizdeki kelime sayısı birçok dile göre daha azdı. Kelimeler kendilerine inananlarla çoğalır. İnsanların birbirleriyle sahiden konuştukları akşamlar gerçekten azdır. Onların değerini bilmek, hatıralarını iyi saklamak gerekir. Kim bilir, belki de kadınlar bu yüzden beyaz şarabı erkeklere göre daha fazla seviyorlardır. Hiçbir zaman kendime şu sorunun cevabını veremedim demişti. Çocuk sevmediğim için mi çocuk yapmıyorum, yoksa çocuğum olursa başka biri olmaktan mı korkuyorum? İçimin bir yanı onun bu kuşkusunda haklı olduğunu söylüyorsa da, biraz onu yatıştırmak için, biraz da kendi düşüncelerime sadakat adına anneliğe fazla inanıyorsun demiştim. Bazı kadınların anneliği kedilerin anneliğine benzer, yavrularını çabuk unuturlar. Hayatın çelmelerinden bu kadar korktuğuna göre sen bununla da baş edebilirdin. Hiç emin değilim demişti. Sen de olma. Sekreterin randevu saatimize kadar Tude ile beni aldığı bekleme odası bir başka görkemler galerisiydi. Endonezya ipeği, şeffaf perdeler, kres fıyıt deri koltuklar, tavanda ahşap bir pervane, oksimpur vazolarda uzun saplı bembeyaz irisler, ağaç büyüklüğünde dev çiçekler, etli yapraklı kabarık bitkiler, tavana kadar yükselen benjaminler, içinde hep aynı acı kırmızı renkte ciltlenmiş hukuk kitaplarının cetvelle çizilmiş gibi aynı çizgide durduğu İngiliz stili geniş bir kitaplık, geleneksel değerlere saygılı bir modernliği simgelemesi için duvarlarda özenle yan yana getirilmiş eski el yazmaları son dönem modern resimler, kısacası gücü, parayı, kudreti bir kere de anlatsın diye yapılması gereken her şey eksiksiz yapılmıştı. Bu büroyu kimin dekore ettiğini bilmiyorum ama Güngör değilse bile onun gibi birinin eli değmiş olmalı. Tude ile biz odaya girdiğimiz andan itibaren Cecilia Bartoli'nin aryalarının çalıyor olması da gönlün bir inceliğiydi elbet. Kabul salonuna alınan insanlara beklerken oyalanmalar için hoşlandığı bilinen ya da hoşlanabileceği düşünen müzikler alçak sesle çalınıyor burada. Diyelim Tude yalnız gelmiş olsaydı, bu iddialı salon birkaç dakika içinde Türk pop müziğiyle inleyen benim zavallı banyoma döneceği kesindi. Ortadaki geniş masanın üzerinde farklı siyasal görüşleri temsil eden günlük gazeteler vardı ve bunların varlığı bile büronun kurumsal kimliğine tarafsızlık vurgusu getirmeye çalışan anlayışın bir parçasıydı. Sehpa üzerindeki laküye küllükler kadar kendileri için seçilmiş bir tasarımın ayrıntılarıydı. Her şey bir markaydı ve kendileri hakkında kurulmasını istedikleri bir büyük cümleye çalışıyorlardı. Ne zaman bir bekleme odasına alınsam gözlerim başka tür bir seyircilik duygusu kazanarak etrafı tarar. Sessizlikte ve beklerken sanki eşyalar diğer zamanlarda görülmeyen bir güç kazanarak kendilerine gizli kalmış bir tarih istemeden açığa vururlar. Size onları görmek ve okumak için dikkat göstermek kalır yalnızca. Çocukken kimi arkadaş evlerinde böyle olurdum. Bir süreliğine yalnız kaldığım kimi durumlarda ben etrafa baktıkça o ailenin mahrem tarihi kendini açığa vurmuş ve ben haklarını hiç bilmemem gereken şeyleri öğrenmiş gibi hissederdim kendimi. Benim için aile demek çocukken bile bir kirli sırlar yumağıydı. Dışarıya söylenmeyenlerin, gösterilmeyen gizlerin, saklı tutkuların, ölümüne yalanların barındığı bir suç çetesi. Adını çok sonra koyabildiğim bir düşmanlık duygusu besledim. Bütün o oturma odalarına, salonlara, yalancı bir kibarlığın ve sözde dayanışmanın örttüğü adına bile denilen o zehirli saklambaç. Bütün bunları düşündükçe evlen merakımı anlamakta güçlük çekiyorum. Çoğu kez kendimden bile saklamaya çalışsam da, işi ironiye vursam da gerçekten evlenmek istiyorum ve bunu ne istediğimi ben de bilmiyorum. Alın size kendim hakkında bilmediğim bir şey daha. Kendimi ille de bir açıklama yapmak için sıkıştırdığım kimi durumlarda en fazla birinin artık bana sahip çıkmasını istediğim sonucuna varıyorum. Kendimi yalnız kendim taşımaktan yoruldum belki. Şimdi biri ortaya çıkıp bana sahip çıksın istiyorum. Galiba bu ya da bu dedim ya aslında bilmiyorum. Hayatıma giren erkekler için evlenme en uygun olanı Mehmet'ti. Uzun sayılabilecek bir sürü birlikte olduk. Sonrası gelmedi. Mehmet hep ruhunda bir yara olduğundan söz ediyordu. O yarayı ben bulamadım. Kendi bilmiyordu. Sonunda yaralı yaralı ayrıldık. Şu bekleme salonun pahalı ve görkemli şıklığı, gönlüm bana çeşitli zamanlara yayılmış konuşmalarda, çocukluğu ve gençliğe ilişkin bölük pörçük anlattıklarının bilgisi ışığında bambaşka bir anlam boyutu ve toplumsal derinlik kazanıyor. Türkiye'nin son 20 yılında zengin olmuş, zenginliklerin askeri ihtilallerin, yağma düzenine borçlu insanların neleri sevdiğini, nelerden hoşlandığını, onları nelerin nasıl, ne kadar etkileyeceğini çok iyi biliyor gönül. Çünkü bunu kendi hayatından ve yakın tanıdıklarından biliyor. Belli bir zenginliğin, refahın ve konforun içine doğmuş, zaten bunlarla büyümüş insanların gerçeklik duygusu ve gerçeklikle kurdukları ilişki biçimleriyle paraya ve onun getirdiklerine sonradan sahip olmuş insanların gerçeklik duyguları da, gerçekleri de aynı değildir. Bu ikinci gruptakiler kendilerini yeni gerçekliklerine ikna etmek için çok daha fazla gösterişe, daha fazla tekrara, daha fazla vurguya gerek duyarlar. Görgüsüzlük denen şey bu yüzden çok sahici bir şeydir. Yeni hayatlarını sahiden zengin olduklarına inanmak için yaparlar. Bütün bunları kendilerini her an uyanabilecekleri bir rüyanın güvensizliği içinde hissettiklerinden uykusu tedirgin, zehirli bir mutluluk içinde yaşarlar. Gönül kendi kişisel malzemesiyle dönemin eğrisine denk düşüyor. Dönem zengini kapkaççı müşterilerin ruhunu, ihtiraslarını, yalanlarını, korkularını ve amaçlarını iyi biliyor. Yükselmek her şeyimizle yükselmek, hak edip edemediğimizi bile düşünmediğimiz bütün lükslere talip ve sahip olmanın sarhoşluğunun yaşandığı çılgın bir dönemin histeri düzeyindeki bütün sınıf atlama arzularını marazi iştahını dönem eğrilerine denk düşen yükselmek ülküsü uğruna mübah sayılan, göze alınan bütün karanlık ve kirli yolların doğasını iyi biliyor. En azından kendinden biliyor. Kendi çocukluğundan, kendi geçmişinden ve kendi tanıklıklarından. Yoksulluğun birbirine düşman ettiği aile üyelerinden, akşamları oturduğu divanda sürekli ya göğsünün kıllarını yolan ya ayak parmaklarını karıştıran babasının çubuklu pijamasından nasıl nefret ettiğini, sürekli geğiren de her seferinde geğirdikten sonra eşarbını sıkılayan annesinden nasıl nefretle utandığını ve buna benzer kendi çocukluğuna düşman eden nice kirli ayrıntıyı unutmak uğruna ve ne çok şeyi unutmak zorunda kaldığını bilince, buradaki bütün eşyalar bana pençesinden kurtulmak istediği maziden belirsiz bir geleceğe fırlatılmış başka bir uzayın boşluğunda birbirine kenetleneceği günü bekleyerek dönüp duran bilim kurgu nesneleri gibi gözüküyor. Paraya, refaha, lükse, sonradan kavuşanların birbirlerini anlamak, etkilemek, kışkırtmak, zayıf düşürmek konusunda diğerlerinin hiçbir zaman bilemeyecekleri doğal bir yetenekleri ve birbirinden acıması nice hatıran saklandığı hatıra depoları vardır. Toplumun şiddetli değişimler gösterdiği böyle kara delikleri andıran boşluk dönemlerinde hemen her popüler alanda bu çeşit insanlar başarılı olurlar. En çok oyu onlar alır. En çok satan kasetleri onlar yapar. En çok parayla onlar transfer olur. En çok gişe yapan filmleri onlar çekerler. Halk bunu istiyor dedikleri şeyler aslında kendi istedikleridir. Gözle görülür başarıları, bir yeteneğin, bir akıl etme bilgisinin ya da bir pazarlama stratejisinin ürünü değil, bu kaba doğurganlığın, bu birebir malzeme örtüşmesinin sonucudur. Ben gene içimin maşallah hiç susmayan sesine, çağrışımlarımın gürül gürül sesine ve yakamdan düşmek bilmeyen Türkiye sosyolojisine kapılmış giderken Tuğde hayranlık, şaşkınlık ve elbette kıskançlıktan alt dudağını kemirmekle meşgul, yeryüzündeki bütün güzel şeyler normalde kendisinin olması gerekirken başkalarının elinde ne arıyor anlamına gelebilecek hoyrat bir dikkatle çevresinde gördüğü hemen her nesneyi elliyor, dokunuyor, onlara yakından bakıyor ve onlar hakkında yüksek sesle fikirler yürütüyor. Tude'ye baktıkça kimi mağazalarda bazı eşyaların ve nesnelerin üzerine neden lütfen ellemeyiniz diye yazdıklarını anlıyor insan. Bu çeşit ellemelerde tanıma, anlama merakını giderme gayretinden çok kirletme, bulaştırma, sıvaştırma arzusunun yattığı görülür. Tude bir yandan her şeyi kurcalarken öte yandan takılmış plak gibi sürekli aynı cümleyi yineleyip duruyor. Ne güzel yer değil mi Nermin ablacığım? Ne güzel yer değil mi Nermin ablacığım? Ben fazla vaktinizi almayayım. Siz bu cümleyi alt alta sıralayıp sonsuza dek çoğaltabilirsiniz. Az sonra sekreter, Gönül Hanım sizi bekliyor diye bir kurtarıcı gibi giriyor odaya da ayaklanıyoruz. 20. ayrımın sonu, sayfa 251.